Tekrar merhaba, herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şunu konuşmaya çalıştık, şunu anlatmaya çalıştım. Öyle bir şey ki Türkiye'de adalet duygusu artık tek bir kişinin yönlendirdiği adalet. Öyle bir duygu ki Adana'da Kebap ve Şalgam Festivali'nin kamu sağlığını, kamu düzenini, kamu güvenliğini bozacağından endişe ediyor ama Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan adaletsizliklerden hiçbir rahatsızlık duymuyor. Ve bugün yaşadığımızın temel anlamı bu, temel çelişkimiz bu diye konuştuk. Ve sadece Adana'yı değil elbette, Çorlu tren katliamının ardından yaşananları, hala davadaki saçmalıkları, Nobel ödülünün üzerine söylenen abuklukları hepsini konuştuk. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Aşağıdaki 3 noktaya dokunsun lütfen Periskop izleyicileri. Onlar yayını buradan paylaşsınlar. Ben de aynı şekilde sosyal medya üzerinden paylaşayım ki diğer dostlar da gelsin. Gerçi Twitter artık çok daha rahat yapıyor duyuruları. En azından böyle bir şey sağladık. Yayından sonra gelen mesajlarınız için herkese ayrı ayrı çok çok çok teşekkür ediyorum. O kadar çok sayıda mesaj geldi ki herhalde böyle sayıları yüzlerle ifade edilebilecek mesajlar geldi. Herkes işte sesimize, sözümüze, düşüncemize tercüman olduğunu deniliyor. Ama benim bir şey söylemem değil burada önemli olan. İnsanların adaletsizliğe ses çıkartabilmeleri, sahiplenmemeleri bunu. Çünkü dün Oğuz Arda Sel'in dedesinin o adliye çıkışında yaşadığı acıyı söylediği cümleleri yüreğinde hissedemeyen hiç kimsenin aslında bu yayında yeri de yok. Bana sorulursa yurttaşlık olarak da bir yeri yok zaten. Bu toplumun içinde de bir yeri yok. Çünkü demokrasi tam da bu demek. Biz bugün gazeteler üzerinden konuşurken pek çok farklı haber göreceğiz. Güzellemeler göreceğiz mesela iktidar gazeteleri üzerinden. Bugün size Yeni Çağ Gazetesi'nden bir haber okuyacağım ve diyeceğim ki şaşırdınız mı? Şaşırdınız mı? Çok ya içinizde yeni duyanlar olacak bu haberi ama okuduktan sonra emin olun diyeceksiniz ki evet ya bu işte yani böyle şeyler oluyor Türkiye'de. Başlayalım o yüzden gidelim. Hürriyet falan pas geçelim. Cumhuriyet gazetesiyle girelim yine yayına her sabah olduğu gibi. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti aslında dün sosyal medyadan ben de söylemeye çalıştım. İlk yayında günaydınlaşamadığımız herkese günaydın bu arada. Ben de anlatmaya çalışmıştım. Geçen hafta Cumhuriyet Gazetesi'nden yine bir haber okumuştuk. Sena Şener'in haberiydi. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yanlış hatırlıyorsam da özür dilerim haberi yazandan. Bu Adalet Bakanlığı tarafından açılan arabuluculuk sınavına çok sayıda milletvekilinin girdiği ama bunun öncesinde soruların dağıtıldığı yönünde şüpheler olduğu söyleniyordu. Şimdi o sınav sonucu açıklandı. Dün sabah konuştuk. 90 alanlar elendi. 91'in altındakilerin elendiği söyleniyor. Ben de demiştim ki hani bu bolluk nereden geliyor? 200 civarında özür dilerim milletvekilinin kazanamadığı söyleniyordu. Cumhuriyet manşetine bu haberi almış. Çok özür diliyorum. Adalet sınavını geçemediler başlığıyla çıkmış bugün ve eski bakan, AKP'li vekiller ve daire başkanı arabulucu olamadı. Bekir Bozdağ da çakmış sınavdan. Bekir Bozdağ eski Adalet Bakanı hatırlıyorsunuz değil mi? Hatta hani burada ısrarla yapmayın ne olursa olsun seversiniz sevmezsiniz. Ben sevmiyorum mesela. Ama adıyla hitap edemezsiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir cumhurbaşkanına diye. Bu parti Tayyip'in partisidir falan diye esip gürleyen beyefendi. Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım'da yaptığı ve binlerce adayın katıldığı arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. Çok sayıda siyasetçinin de girdiği sınavda 91 puan altı alan adaylar elendi. Sınava giren eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 72, Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın bağlı olduğu Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ise 88 puan aldı. İlginç değil mi? Çok tuhaf. Gerçekten çok tuhaf. Arabuluculuk Daire Başkanlığı'nın da bağlı olduğu birimin başındaki genel müdür. Hukuk İşleri Genel Müdürü. O da çakmış sınavdan. İstanbul seçimleri için hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu diyerek iptal başvurusu yapan Ali İhsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu AKP'li milletvekilleri sınavı geçemedi. Onlar da çakmış. Yani hiçbir şey olmadıysa bile sınavı becerememişsin o zaman. Buradan çıkan sonuç bu. En yüksek puanı AKP Kırıkkale milletvekili Ramazan Can'ın aldığı öğrenildi. Can 1 puanla barajın altında kaldı. 90'la çakmış yani o da. 90 almış. Sınav sorularının dağıtıldığı iddia ediliyordu. Seyhan Afşar, Emine Kaplan'la birlikte yapmışlar. Şimdi bunun gerekçesi ne olabilir? Eğer iddialar doğruysa, yani sorular dağıtıldıysa kimse ezberleyememiş. Sevgili Yeşim'in söylediği gibi. Eğer o haber yanlışsa, iddiaydı çünkü o. Eğer o haber yanlışsa hukuki bilgi açısından yetersizsiniz. İyi ama siz Adalet Bakanısınız. Hukuk işleri de genel müdürüsünüz siz. Nasıl olacak bu iş? Pek çok insan, yani sıradan yarışma programlarını bile izlerken insanlar şunu düşünüyorlar. Bilgiye dayalı bir yarışma programıysa. Ulan çıkarım şimdi, rezil olurum. Ama sizde yok öyle bir şey maşallah ya. Hiç. Yani diyor ki Bekir Bozdağ 72 aldı. Sayın Bakan, çok özür diliyorum ama adalete yön verdiniz siz. Bu hukuk bilginizle mi yaptınız bunu? Bravo, gayet iyiymiş yani. Bu ayıp size yeter. Çok milliyetçi, çok maneviyatçı arkadaşlar. Siz özellikle bu haberi lütfen iyi dinleyin. Polis oğlunu Beşiktaş'taki terör saldırısında kaybeden babaya haciz geldi. Bu ayıp size yeter. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Şaban Dalgılıç, polis memuru oğlunu 10 Aralık 2016'da terör saldırısında kaybetti. Sıkıntılar yaşadı. 9 ay çalışamayan Dalgılıç hırdavatçı dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İnşaatlarda iş yaptı ama iş kazası geçirdi. Kredi borçları birikti, haciz konuldu ve evine satış emri geldi. Baba Dalgılıç, saldırı sonrası şehit ailelerine destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 52 milyon liranın kaybolmasına isyan etti. Allah Allah. 52 milyon. Hatırlıyor musunuz bu işi ilk kim gündeme getirdi? Sevin sevmeyin. Sevin sevmeyin. Ama bu ülkenin ana muhalefet partisi bu işin bayraktarlığını yapıyor. O para nerede kardeşim diye soruyor. Haklı olarak soruyor. Nerede o para? 52 milyon lira. Bakın, evladını kaybetmiş bir baba. İşini de kaybetmiş. Her şeyini, evini de kaybetmiş. Nerede o para? O para burada kullanılmayacaksa kimin ne işine yarayacak? Hı? Dalgılıç, oğlun şehit oldu, bundan sonra dişin ağrısı biz geleceğiz diyen amirlerini bir daha hiç görmedim. Kameralara şov yapıp gittiler dedi. Buyurun. Hadi konuşalım. Ha? İçiniz alıyorsa, bu yayını izleyen, özellikle kendini milliyetçi, maneviyatçı olarak tanımlayan dostlar, size soruyorum özellikle. İçiniz alıyor mu bu haberi? Ha? İçiniz alıyor mu? Ağır bir soru ama kusura bakmayın, duyacaksınız bunu. Alıyor mu içiniz? 52 milyon liranın peşine düşen insan, ana muhalefet partisi lideri olduğu için hiçbir şey yokmuş gibi davrandınız. Yalan mı? E hadi siz düşün bakın, bir baba, acılı bir insan söylüyor bunu. Nerede bu para diye. Yine bir şey söylemeyecek misiniz? Bravo, ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şaşırtmadınız, teşekkür ediyorum ya. Rusya ile Libya gerilimine doğru Türkiye asker gönderecek mi? Hayır. Bakın ben söylüyorum size, hayır, Türkiye asker falan göndermeyecek. Gönderemeyecek. Bu sadece iç siyasete yönelik bir, kamuoyuna yönelik bir şov mesajı, o kadar. Sadece o kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ardından Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini söyledi. Rusya'nın anlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından Erdoğan'ın açıklama yapması dikkat çekti. İki ülke Libya'da farklı cephelere destek veriyor. Ama böyle diplomasi olmaz ki. Amerika ile ayrı kavga ediyorsunuz, Rusya ile ayrı kavga ediyorsunuz. İyi geçinmek zorunda mısınız? Ülkenizin çıkarı için ülkenizin çıkarını savunmak zorundasınız. Siz öyle demiyor muydunuz ya? Ya adamlar bir gün Türkiye'de FETÖ zanlısı, suçlusu olarak tutulan, üstelik bu ülkeyi tek başına yöneten insan tarafından casus olarak adlandırılan birinin apar topar çıkartılıp Amerika'ya yollandığını gördü. Yalan diyebilecek kimse var mı bunun içinizde? Kalmadı bununla. Aynı adam, Ray Brunson'dan bahsediyorum, Pastor Brunson'dan. Amerika'ya iner inmez Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kabul edildi. Kendisini takdis etmesi istendi ve kameralar önünde gösterildi bu. Hangi adalet? Soruyorum. Oğuz Arda Sel'in dedesi haksız mıdır arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun. Hangi parti istiyorsanız oy verin. Bunun partiyle bir alakası yok. Bunun siyasetle de alakası yok. Bunun adaletle alakası var. Hangi adalet duygusundan bahsedeceğiz biz? Dost muyuz, düşman mıyız? Seviyor muyuz, hoşlanıyoruz, açılamıyor muyuz? Nedir durumumuz? Böyle diplomasi olmaz ki. İç kamuoyuna asker yollamak gibi bir mesaj veriyorsunuz. Bakın bugünden ben söyleyeyim de, siz de bence bu konudaki görüşünüzü açık yüreklilikle dile getirin de işe yarasın. Ben Türkiye'nin Libya'nın iç işlerine karışmasını, bu nedenle asker göndermesini istemiyorum. Bu benim vatandaş olarak hakkım. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Mehmetçiğin orada yeri yok. Mehmetçiğin burnundan damlayacak tek parça, tek damla kanın hesabını hiç kimse veremez çünkü. Libya'da yaşanan olaya biz müdahale etmek zorunda falan değiliz. Açık yüreklilikle bunu söyleyin. Çünkü burada sadece iç kamuoyuna yönelik mesaj veriliyor. O kadar. Göreceksiniz böyle asker gönderme falan yok. Olmamalı da ayrıca. Bakın bir daha söylüyorum. Olmamalı da. Yani Türkiye General Hafter'le Libya'nın kendi içindeki ulusal uzlaşı hükümeti arasında taraf tutmak zorunda falan değil. Değiliz ya. Değiliz. Bana ne kardeşim Libya'dan? Bak bu kadar açık söylüyorum. Bana ne Libya'dan? İngiltere ile Fransa aralarında anlaşıp kim önce müdahale edecek diye Libya halkının üstüne bomba yağdırırken neredeydiniz ya? Yok edildi o ülke. Yöneten bir diktatör müydü? Başından sonuna kadar evet. Kaddafi bir diktatör değil miydi? Ama ilişkilerimizde sıkıntı yoktu. Şimdi niye? Ben söylüyorum kardeşim, ben istemiyorum. Türk askerinin orada yeri yok. Mehmetçiğin burnundan damlayacak tek kanın hesabı sizin üzerinizde olur. İhtiyacımız yok bizim böyle bir şeye. Bize ne? Erdoğan'dan Nobel Komitesi'ne tepki. Bu haberi okuyalım. Normalde aslında buna kıkır kıkır gülmemiz lazım ama gülebilecek durumda değiliz ya. Vallahi ben dün Oğuz Arda Sel'in dedesini dinlediğimden beri hakikaten kelimenin tam anlamıyla kendimde değilim. Çok ciddi söylüyorum. Herkes de böyle olmalı bence. Eğer buna içiniz parçalanmıyorsa, insanlığınızdan utanmıyorsanız bence kendinizi sorgulamak zorundasınız. Hangi görüşten olursanız olun hiç fark etmez. Ama orada sözlerini özellikle beni zindana atın diye bitiren cümleyi dinleyecekseniz eğer, dinleyebiliyorsanız bu insan bu kadar büyük bir acıyı yaşamış ama böyle bir cümle kurmak zorunda hissediyor kendini. Bu utanç vericidir diyemiyorsanız eğer hakikaten sizde bir sıkıntı var. Gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilkent Üniversitesi'nde tek önderimiz, tek rehberimiz, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır dedi. Nobel Edebiyat Ödülü'nü yazar Hanke'ye verilmesine tepki gösteren Erdoğan, mesela Türkiye'den de teröriste ödül vermişlerdir diye konuştu. Böyle bir şey olmadı. Ha eğer siz Aziz Hoca'ya, Ali Sancar'a ya da ne bileyim Orhan Pamuk'a terörist diyorsanız eyvallah. Ama o dönemi ben çok iyi hatırlıyorum. Burada hatırlıyor musunuz? Size şahitliğimle de anlatmıştım. Kaçtı yıl? 2009 muydu? 2009 olması lazım. 2008 ya 2009. Frankfurt Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu Orhan Pamuk. Ben de o kitap fuarındaydım. Cumhurbaşkanı seyahatini izlerken Abdullah Gül de acayip iltifat etti kendisine. Nobel kazanmış ilk Türk'tü çünkü. Acayip iltifat etti. Ve siz o dönemki basın müşaviriniz... Bakın o dönemki basın müşaviriniz. Hani bazıları diyor ya çok demokrasi. Hayır değil diyorum. Ya değil kardeşim. Gazetecilere sansür uygulayan, onların akreditasyonunu iptal ettiren bir heriftir kendisi. Akif Bekir sizin kendisini arayarak tebrik ettiğinizi söylemişti. Aziz Hoca ile ilgili görüşünüz zaten bu cümlenin devamında söylüyorsunuz. Eyvallah. Kimdir bu? Bakın bir daha söylüyorum. Erdoğan karıştırdı. Burada karıştırması değildir önemli olan. İnsanız ya. Hepimiz karıştırabiliriz. Ama siz Nobel ödülünden bile bahsederken terörizmle bağdaştırarak söylüyorsunuz. Aklınızda size yakın olmayan insanlara ilişkin bir takım çıkışlar yapmak var sürekli. Buna ihtiyaç yok. Böyle anlatmayın. Kimi diyor ki Can Dündar'dan bahsediyor. Kimi başkası. Bahsettiğiniz insanlar da terörist değil. Niye söylersiniz ki böyle bir şeyi? Buna ihtiyaç yok. Dün sabah bu yayında konuştuk. İlk yayını kaçıranlar için bir kez daha tekrarlıyorum. Dün sabah ben bununla ilgili görüşümü, üstelik ben sizin tanımınızla dindar falan değilim. Gerçekten siz beni dindar diye tanımlayacaksanız Allah yazdıysa bozsun. Hiç istemem böyle bir şeyi. Ben dindar bir insan değilim. Ama Bosna'da yaşananları, Srebrenica katliamında yaşananları, sadece orada Müslümanların öldürüldüğünü, dünyanın kıçını döndüğünü, bu nedenle böyle aşağılık bir hareket yapan Nobel Ödül Komitesi ile mutlaka papaz olunması gerektiğini söyledim. Hatta şunu anlattım ben ya. Dedim ki kendi yönetmeliğinin içine bir madde koymak zorunda. Savaş suçluları, savaş suçlarının suçlularını övenler, insanlığa işkenceyi, tehdidi, insanlığı kötülüğe doğru yöneltecek her türlü hareketi yazan, çizen, destekleyen insanlar kim olursa olsun bu ödülü alamaz diye madde koymak zorundalar. Ama siz bundan bahsederken bile terörist diye bahsediyorsunuz. Niye? Burada sıkıntı olan bu. Yoksa insan isimleri karıştırır. Çok normal insanız ya. Bu değildir sorun olan. Cumhurbaşkanlığı Pardon, çok özür dilerim. Küçümsedim şeyi değil. Kainat İletişim Başkanı Fahrettin Altun bunun üzerine bir açıklama yaptı. Dedi ki kastedilen Orhan Pamuk değil. Vallahi Aziz Hocam ihalesize kaldı. Ciddi söylüyorum. Çünkü bu insanların şöyle bir sıkıntıları vardır. Bu insanlar yaptıkları hatayı söyleyemezler. Yani açık yüreklilikle Sayın Cumhurbaşkanı yanlış ifade etti. Söylemeye çalıştığı o değildi diyemez mesela. Çünkü onların kafasında Şahsımistan Cumhuriyeti'nin başkanı olan kişi asla hata yapmaz. Ciddi söylüyorum. Yani Magna Carta'dan beri insanların aklına gelmeyen "The king can do no wrong." Kral hata yapamaz, yapabilemez sözü bizim topraklarımızda geçerlidir hala. Niye? İnsan değil miyiz? Hepimiz yok olup gitmeyecek miyiz bir gün? Hata yaparız o zaman. Ama söyleyemezler. Aziz Hocam bence siz girin devreye. Bana mı dedin diye çıkın. Bana mı dedin? Ya bu haber her yerde var. Şunu okuyalım da. İstanbul'da TÜSİAD tarafından düzenlenen bir Çin konferansı var. Tamam. Çin konferansına davetli olarak eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff da davet ediliyor. Ve bir gün önce de bir toplantı yapılmış zaten. Wolff kürsüye çıkıyor. Sağına soluna bakıyor diyor. Kendi çeviriyi kim yapacak? Almanca çevirmen yok. Almanca Türkçe çevirmen ya da Almanca İngilizce çevirmen. Adam diyor ki çevirmen yok mu? İngilizce devam edin diyorlar. Ben konuşmamı böyle yapmam diyor adam. Ve iniyor kürsüden. Ya arkadaşlar bakın geçen hafta burada bir kitap durdu. Hatırlıyor musunuz? Bu kulaklar neler duydu? Hatırlıyor musunuz? Türkiye Konferans Tercümanları Derneği'nin kitabını hatta işi anlattım. Dostlardan bazıları çok bozulmuş bana uzaktan haber de geldi yolladılar. Çünkü orada iş çok şizofrenik bir iş kavramını kullandım. Bak bunu söyleyen insan en şizofrenik işi yapan insan. Çok zor bir iş yapıyorlar. Ama Türkiye'de 50 yıldır takır takır yapılıyor bu iş. TÜSİAD'ın parası mı yoktur ya? Var. Böyle bir organizasyon. Ya bir cumhurbaşkanı çağırıyorsunuz kardeşim. Eski bir cumhurbaşkanı çağırıyorsunuz. Bu yapılabilecek bir şey mi? Ayıptır ya bu. Ayıptır. Aşağı çörtlen beşliler derneğinin toplantısı değil ki bu. TÜSİAD toplantının sahibi. Türkiye'de her alan böyle artık birbirinin içine girdi. Ciddi söylüyorum bak. Her şey. Herkes bu bozulmadan, yıpranmadan, bu dandik tavırdan üstüne düşeni alıyor. Her şey bozuluyor ya. Her şey bozuluyor üst üste. Ayarları bozuldu koskoca ülkenin çünkü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin dün beklenen kararı çıktı. Ha bak doğru Bilsen Hanım diyor ki İspanyolca bilen polis bulmuştunuz ama. Harbiden bulunmuştu ya. Hani kadınlar ne diyecek? Doğru lan İspanyolca bilen polis getirelim. Buraya niye götürmezsiniz ya? Bakın burada sanırım Hürriyet'te okudum. Yani bu saat olunca kafa biraz karışıyor ilk yayından sonra ama Hürriyet'te haberin detayında şöyle bir şey var. Toplantıyı düzenleyenler gidip Christian Wolff'a diyorlar ki ya içimizde iyi Almanca bilenler var onlar çevirsin. Adam da haklı olarak diyor ki niye içinizde iyi Almanca bilenler çevirsin kardeşim? Profesyonel çevirmeniniz yok mu? Ya böyle saçmalık olur mu? Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dün beklenen kararını verdi ve Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı 771 gündür cezaevinde bulunan Osman Kavala ile ilgili ihlal kararı açıkladı. İhlal var dedi. Tutuklamanın politik sahip taşıdığına hükmeden mahkeme Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istedi. İstedi. İstedi. Yani... Valla bizde şöyle bir söz var. İsteyenin bir yüzü kara. Ondan sonrasına devam et. Yani Michael Jackson'ın ağartma işlemine kadar gider ondan sonrası. Sonra hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı hem de. Adamlar bunu istediler. Ve beklenen bir karardı üstelik bu. 771 gündür bu insan tutuklu. Sebep? İlk sene adam şunu görmedi. Ya beni niye suçluyorsunuz kardeşim? Onu bile göremedi. Hı? Bravo. Bravo, bravo. Fıkıhter davası, dün sosyal medya üzerinde görmüşsünüzdür bunu. Kaçak Kur'an kursunda çocuklara tecavüz iddiasıyla yargılanan 3 sanık için savcı 16 ile 134 yıl arası ceza istedi. Suçun defalarca işlendiğini belirtti. Ensar davasında da öyleydi. 8 yıllık sistematik tecavüzden bahsediliyordu. Hatırlıyor musunuz? 8 yıllık. Ne oldu? Bir kere olmuş bir şey için bunun ortalığı karıştırmaya değer mi? Bak, adalet duygumuz bu işte bizim. Yıkılan adalet duygumuz derken kastettiğim bu, Oğuz Arda Sel'in dedesinin ağzından dökülen o cümleler boşa değil. Çünkü bununla ilgili konuştuğun zaman son cümleyi tıpkı o dede gibi, o acılı dede gibi kurmak zorundasın. Ben izin daraltın. Ne yapacaksın? Olur ya, değil mi? Böyle şeyler olabiliyor. Olur. Ya bizim adalet duygumuz falan. Ne olacak ya? Bunlar hallolur. Sabah gazetesi okuyayım ben size. Oh, trallelalle. Şahane ya. Kalite düştü, rap popu yendi. Hande Yener'den pop müzik dünyasını karıştıracak sözler. Ya dur Allah'a seversen. Ya ortalık zaten karışık ya. 20. yıl albümünü çıkarmaya hazırlanan, biliyorsunuz hani bir görüntü çıktı. Yılmaz Morgül mü, Hande Yener mi diye sormuştuk. Demiş ki meslektaşlarım üretmiyor. Bu yüzden müzik kalitesi mahvoldu. İğrenç müzikler yapılıyor. Benim yapamadığım rapçiler yaptı ve çok güzel bir temizlik oldu. Onlar pop müziği yendi. İster misin şimdi? Lambur lumbur birbirine dalsın herkes. Osman Bala Hatun'u kurtarabilecek mi? Kim? Kuruluş Osman, Diriliş Osman, Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Depar Vahdettin. Üçleme bunlar biliyorsunuz. Hani Kieslowski'nin filmleri gibi. Renkler. Baba 1-2-3 gibi. Kurtar. Geçen hafta biri, ya biri yollamış, kusura bakmasın, üzerinden zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Osman kendisine kurtulan tuzaktan canlı olarak kurtarabilecek mi diye şey yazmış. Sabah gazetesi sürü manşetten. Yok, kurtulamayacak. Osmanlı'da kurulmuyor zaten sonra. Biz hepimiz sığırız. Hiçbirimizin kafası basmıyor. Ya Osman, yani Osmanlı İmparatorluğu'na ismi verilen Osman'dan bahsediyoruz. Kurtulabilecek mi? Sonra nasıl kuruluyor? Sonra kuruluyor. 300 yıl sonra falan Osmanlı. Dedeye ithafen öyle şey yapıyorlar. Hakikaten yani hepimizi geri zekalı zannediyor bunlar. Vallahi. Evlat nöbetinde sevinç gözyaşları. Dün duydunuz bu haberi. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Başkan, Hatice anne PKK'nın 4 yıl önce kaçırdığı oğlu Cafer'e kavuştu. Diğer annelerin yüreği umutla dolu. Allah kavuştursun. Bir araya gelmişler en azından. En azından oğluyla yaşayacak. Yani dün gece oğluna sarılıp oturabildi o kadıncağız. Devam edelim. Zulme ortak olan Nobel'i verseler de almam. Daha da almam Nobel'i. Daha da gitmem Davos'a. Gidebilirim yani, koşullarım var. Nobel, yani devlet açısından verilirse de almamak olmaz. Kafalar karışık. Her şey yanık. Ama çok daha net. Bakın burada söylenebilecek çok daha net bir söz var ya. Çok daha net. Nobel Ödül Komitesi bu sözü, bu cümleyi hayata geçirmediği sürece Nobel'le bizim işimiz olmaz. Dün sabah burada ne dedik? Kararı kim aldı bilmiyorum ama Türkiye Cumhuriyeti orada temsil edilmeyecek kararı yerden göğe kadar doğru. Bizim adımız yok, orada olmamalı. Böyle bir pisliğin içine girmemeliyiz biz. Maaş vermedi, bir de suyu kesti. Bununla da yetinmedi. Herkesin hiç farkında olmadan, yani tek başına otururken arkadan yaklaşıp kulağına diye üflediği de söyleniyor. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan bahsediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında MHP'li üye, maaşını vermediğimiz işçilerin bari sularını kesmeyelim, psikolojik baskı olduğu için söylemeye korkuyorlar dedi. Başkan Zeydan Karalarsa evet, borçlarını ödemeyenlerin maaşından kesilmesini istedim cevabını verdi. Bunda ne var ki? Şimdi burada bakın, Zeydan Karalar daha önce bir çağrı yaptı. Dedi ki kardeşim gel buraya. Bir de biliyorsunuz böyle ilginç bir adam, yani diğerleri gibi yaklaşmıyor. Belediye meclis toplantısına giriyor. En önde biri oturuyor. Ona dönüp diyor ki hayırdır kardeş, ne ters ters bakıyorsun? Yani sonuçta Adana'dasın. Bu yaşadığın yerle alakalı bir şey. Ankara için de geçerlidir. Bu Ankaralıyım biliyorum. Ankara'da sana bir Ankaralı eğer hayırdır kardeş diyorsa hayır değildir o. Yani o lafın gelişi hayırdır. Aslında onun sonu hayır değildir. Zeydan Bey de aynı şeyi söyledi ve dedi ki gelin kim işten haksız çıkarıldıysa oturalım konuşalım. Giden oldu mu? Bankamatik memurları. Nerede onlar? Aynı adama bak. Bu aynı MHP'li üyeye desen ki lütfen herkes otursun şunu elini vicdanına koyarak düşünsün. Desen ki hani Türkiye'de elektrikte kayıp kaçak oranının en yüksek olduğu yerler Doğu, Güneydoğu Anadolu ve ben burada yayında söylüyorum ya. Açık açık. Kardeşim sen niye ödemiyorsun elektrik paranı? Niye ödemiyorsun? Ödeyeceksin ya, ben niye karşılıyorum senin elektrik paranı? Bunu sorduğum zaman ben Kürt düşmanı falan olmuyorum. Sadece geri zekalı olmadığımı anlatıyorum diye. E onu MHP'liler alkışlıyor. Bunu? Bunu niye alkışlamıyorsun? Onlar benim oy verenimdi. Zaten sorun da o. İşi yapan insan değil, oyu veren insan çalışıyor. Ama böyle demokrasi olmaz ki. Sabah gazetesi böyle. Şahane gazete. Osman Balahat'ını kurtarabilecek mi? İnşallah ya. Yani kafaya ben süzgeci taktım. Çelik süzgeci bekliyorum. İşte bir de eski tip gırgırın sopası çok iyi oluyor. Bak tavsiye ederim. Benim gibi gaza gelerek izleyenler için eski tip gırgırın sopası çok iyidir. Çünkü onun üst tarafı benim yaş kuşağım çok iyi bilir. Onun tamamı, borunun tamamı metaldir. Üstünde bir parça olur onun böyle. Eskiden sadece beyaz çıkardı. Sonra gırgırın son dönemi. Gırgır dediğim alı süpürmekte kullanılan, bazıları diyor ki gırgır ne ya, dergi değil miydi o? O değil. Böyle vır vır vır vır vır ses çıkartır. Mekanik bir şeydir yani. Elle çalışır, öyle elektrik falan değildir. Fırçaları vardır altında dönerek. Yani bir tür elektrik süpürgesi, elektriksiz. Onun üstünde bir metal üstünde bir plastik sapı olur. Bak oradan tutuyorsun, çok güzel olur. Kılıç hissi veriyor hakikaten. Kafaya da süzgeç, şahane seyrediliyor. Şahane. Diriliş Ertuğrul'a yetiştiremedim. Ama Kuruluş Osman'a yetiştirdim. Depar Vahdettin'i artık yeni hazırlıklarla izleyeceğim kısmetse. Bakalım. Ama çok niyetliyim. Sözcü gazetesine geçmeden size Yeni Çağ'dan bir haber okuyacağım. Dedim ya yayının başında. Yeni Çağ gazetesinde bu sabah bir haber var. Haberin başlığı iç sayfada çıktığı için hani birinci sayfalarını okuduğumuz gazetelerden birinde de göremiyorsunuz bunu. Haberin başlığı Melih Gökçek'i aklayan savcı FETÖ firarisi çıktı. Lütfen dikkatli dinleyin haberi. Melih Gökçek'i aklayan savcı FETÖ firarisi çıktı. Hazır mıyız? Ankara eski belediye başkanı Melih Gökçek'i birçok dosyadan aklayan savcı Şadan Sakınan'ın FETÖ firarisi olduğu ortaya çıktı. Gökçek'in karıştığı iddia edilen yolsuzluk dosyaları Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde araştırılmaya devam ederken ilk incelemelerde 110'dan fazla şüpheli olaya rastlanıldı. Belediye meclis üyelerinin gündeme getirdiği bir dosyalar silsilesi. Şaşırdınız değil mi? Ben de çok şaşırdım. Ama bakın devamında çok daha ilginç bilgiler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ertan Işık önergeyle araştırılmasını istemiş ve araştırılma başlanmış. Deniyor ki, teftiş kurulu araştıracak bu arada. Büyükşehir Belediyesi teftiş kurulu araştıracak. Ertan Işık, Gökçek'in onayıyla yapılan imar değişikliğiyle savcı Sakınan'ın bir anda nasıl arazi zengini olduğunu anlattı. FETÖ'cü savcı Şadan Sakınan'ın almış olduğu araziye bir anda sihirli bir el dokunuyor. Kimin acaba? Gökçek döneminde gerçekleşen usulsüzlükte süreç şöyle işliyor. Savcı Sakınan, Etimesgut'un Yapracık Mahallesi'nde, Ankara'da yaşayanlar bilir. Yani Etimesgut'un deyince çok anlamıyor insanlar ama Ankara'nın yeni yerleşim, değerlenen yerleşim yerlerinden bir tanesi Yapracık Mahallesi. Parsel numarasını vermiş, 500 metrekarelik bir hisseyi savcı Şadan Sakınan, lütfen dikkatli dinleyin, 7 Mayıs 2013 tarihinde satın alıyor. Etimesgut Belediyesi 4 Temmuz'da karar alıyor ve satın almayı onaylıyor. Sonrasında, bakınız burası çok önemli, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 12 Temmuz tarihinde, yani o satın almayı onayladığı tarihten bir hafta sonra bir kararla 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve konut alanı olan inşaat emsali 3.30 olan parseli hisselendiriyor. Hisselendiriyor, bölüyor o parseli ve FETÖ'cü savcının aldığı arazi bir anda imara açılıyor. Savcı milyoner oluyor. Ne güzel iş değil mi? Arsa bayağı bakıyorsun. Başı kiçi belli değil işte ama ne kadar olduğunu sen biliyorsun. 500 metrekare. 500 metrekareyle milyoner oluyor adam. Neden? E parselleniyor. İmara açık artık. Üzerine istediğini yap. 500 metrekare oturumu var. Nasıl? Şahane değil mi? Ama Asıl hikaye bu değil. Gökçek'le yazıya göre, buradaki iddiaya göre savcı sakınan arasındaki garip ilişkinin asıl çarpıcı noktası adliyede yaşanıyor. Çünkü Gökçek hakkında yapılan bütün suç duyuruları, usulsüzlük dosyaları bir şekilde savcı Şah'dan sakınanın önüne geliyor hep. Ve savcı dosyaların tamamını incelemesi bile tamamlanmadan soruşturmaya yer yoktur diyerek reddediyor. Ne güzel değil mi? İddia bu. Yeni Çağ Gazetesi'nin iddiası. Ve iddianın devamında deniyor ki Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu o günkü adıyla Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu zenginleşmesi bu savcının o kadar göze batıyor ki HSYK soruşturma açmak zorunluluğu hissediyor. Diyor ki bu para nereden çıktı kardeşim? Bir bakalım. Ve o soruşturma HSYK'nın içindeki hani biliyoruz ya sonra bir tanesi daha 3 gün önce ceza aldı hatırlayın. İbrahim Okur'la ilgili cezayı kastediyorum. Soruşturma bir türlü bitmiyor. Başlıyor soruşturma ama bitmiyor. Dön baba dönelim. Soruşturma ne oldu? Hani şey gibi böyle işte. Akşamın ilerleyen saatlerinde rakı içerken artık iyice darlanıp ya bizim ara sıcak vardı birader nerede kaldı diye garsona sormanız ve onun klasik çıkıyor abi demesi gibi. Soruşturma bitmiyor. Çıkıyor. Ama dönüyor. Sürekli dönüyor. Dönüyor. Savcı Şah'dan sakınan var ya bu. Hani soruşturmaya yer yoktur dosyasına sürekli imza atan. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra arazi oluyor. Yok adam ortada. Şu anda adı Firari Savcı Şah'dan sakınan. Nasıl? Şahane haber değil mi? Ve Hakimler Savcılar Kurulu daha sonrasında biliyorsunuz Adalet Bakanlığı içinde büyük bir inceleme başladı. Kendi içindeki FETÖ'cüleri ayıklarken bu savcı ile ilgili Ankara Adliyesi'nden çok sayıda soruşturma dosyası gelmeye başlıyor. O kadar çok usulsüzlük var ki adamın yaptığı. Tonla. Soru. Acaba bu arada herif hala firari yok ortada. Acaba Bülent Arınç'ın hükümeti temsilen Bakanlar Kurulu sözcüsü olarak Melih Gökçek'in Ankara'yı nasıl parsel parsel peşkeş çektiğini açıklayacağım dediği dosyalardan bir tanesi bu olabilir mi? Ya da 110'u da o mudur? Bülent Arınç'ın söyleyemediği, hani partisinin çıkarını vatanının çıkarından daha önde tuttuğunu hepimizin gördüğü ve konuşmadığı olaylar var ya, acaba bunlar olabilir mi? Hı? Bilmiyorum ki. Ama Yeni Çağ gazetesindeki haber acayip ilginç bir haber. 110 tane deniyor ya. 110 dosya. Bak 500 metrekare arsayla adam bir anda patlıyor ya. Milyoner oluyor. Nerede milyoner? Bilmiyorum ki. Firari. Şimdi ben çıkıp Tayyip Erdoğan'ın o sözünü kullansam yeri değil mi? Ulan hepiniz oradaydınız be diye. Herkes burada. Savcısı var, belediye başkanı var, siyasetçisi var. Konuşmayalım değil mi bunu? Bence de konuşmayalım. Ne gerek var ya? Haberi yapan kişinin adı yok. Sizin de dikkatinizi çekmiştir. Yani normalde böyle bir haberi ya şu yapmış diye söyleyip emeğine en azından saygı göstermek isterim. Ama haberi yapan kişinin adı yok. Yeni Çağ Ankara mahreciyle çıkmış. Sadece bu kadar. Başka bir şey yok. Devam edelim. Sözcü gazetesine bakalım. Sözcünün bugünkü manşetini görelim. Eteklerinizdeki taşları dökün ki millet de görsün. Gül ve Babacan kaçak dövüşüyor. Sözcünün tarzına, tavrına hastayım ben ya. Ciddi söylüyorum bak. Yani baya böyle oturmuş hep beraber bir yerde oturuyor ve oturdukları yerde hani gün yapıyor, kısır yiyip börek ısırıyor falan gibi davranıyorlar. Herkes birbirini dolduruyor. Dökün lan eteğinizdeki taşları. Kaçak dövüşüyorsunuz. Haberin alt başlığını okuyayım. Ankara'da siyasetin tansiyonu yükseliyor. Yeni yılda gözler eski AKP'li Ali Babacan ve Mehmet Davutoğlu'nun ayrı kuracağı partilerde. Hatırlıyor musunuz bu parti hikayesini? Geçen senenin sonunda konuşurken size bir şey söyledim. Şimdi insanlar çok çabuk keşfediyor. Gerçekten bir yılda anlıyor herkes. Tebrik ediyorum. Bütün yazı yazanlar diyor ki evet ya bunlar ayrı parti yapacak. O gün size söylemiştim ikisinin siyaset tarzları farklı. Birleşme şansları yok bunların diye. Neyse en azından anladılar. Cuma günü Ahmet Davutoğlu'nun partiyi açıklayacağı söyleniyor. Abdülkadir Selvi bugün şakalar, espriler ya sabah o dedim ya yani çok üzüntüyle başladığım güne Oğuz Arda Sel'in dedesini dinledikten sonra çok üzüntüyle başladığım günüme renk kattı ya. Ya şakalar, kahkahalar böyle ortalık çınladı ya. Gerçekten. Dur size de okuyayım. Ya sizin eksiğiniz nedir arkadaşlar? Siz de gülün. Hakkınızdır. Çünkü çok güzel. Bak gerçek çok güzel. Şuradan hemen okumam lazım. Bu arada Abdülkadir Selvi'nin daha önce Mehmet Yakup Yılmaz'ın sahibi olduğu orta sayfadaki göbekteki yeri kaptığını da söyleyelim. Gazeteciler anlayacaktır bunun anlamını. Mecliste milletvekillerinden kurul diyor bir futbol takımı var. Yeni değil, hep vardı. Şimdi o takımın antrenörlüğünü eski MHP'li, eski futbolcu MHP milletvekili Saffet Sancaklı yapıyor. Ve şimdi burada en son maçı Ukrayna parlamentosu takımıyla yapmışlar. Ve 1-1 bitmiş. Ama 1-1 biten maçta AKP Şanlıurfa milletvekili Halil İbrahim Yıldız bir gol atmış ki ben görmedim. Sosyal medyada da varmış. Ben hakikaten görmedim. İlgi odağı olmuş. Ve sen diğer milletvekilleri, bak kahkahalar çınlayacak şimdi ortalıkta. Demiş ki Halil İbrahim transfer teklifi alıyor musun? Galatasaray bu yıl gol atmakta zorlanınca büyük umutlarla transfer edilen Falcao sakatlığı nedeniyle bir türlü oynayamayınca Galatasaray taraftarı olan milletvekilleri diyesilermiş ki ne? Halil İbrahim Yıldız seni Falcao'nun yerine Galatasaray'a transfer edelim ya. Hep beraber gülüyorlar muhtemelen burada. Ya esprinin güzelliğine bakar mısınız? Bitti mi? Biter mi? Bak yazının sonu çok daha güzel. Allah'ım. Buradan Falcao'yu uyarayım. Gore ya da Bush hanginiz seçilirse seçilsin fark etmez. Benim ama akıllı olun. Bak yazın dur daha yazının sonu dinlemeden kahkahanın tamamını sıkmayın bekleyin. Buradan Falcao'yu uyarayım. Oynamaya başlamazsa yerine milletvekili transfer ediliyor. Haberi olsun. Elini, pardon, ayağını çabuk tut. Allah'ım yıkıl yıkıl gül. Donuna kaçırmak garanti. Bir espri, bir kahkaha. Çok şahane ya. İşte gerçek köşe yazarlığı budur. Elini, pardon, ayağını çabuk tut. Ya işte dokundurmalar falan da var. Ya bir köşe yazısından ne ister ki başka bir insan? Ben istediğim her şeyi buluyorum. Yani şampuanı ayrı, kremi ayrı zaman mı? Yıkıyorum, çıkıyorum. Gülüyorum. Midye, Seyfo siz de takılın. Gülün. Gülünecek. Gül demişken bir tek Abdullah Gül destekli Ali Babacan ve partisi derinden geliyor. Sözcü de böyle yazıyor. Bak derinden geliyor. Örneğin Gül dün Tunus'la konuştu. Üstü kapalı şekilde tek adam rejimini eleştirdi. Oysa millet bunlardan daha gür konuşmasını. Ya birader farkında mısınız bilmiyorum ama siz gazetecisiniz. Siz gazetecisiniz. Siz böyle konuşamazsınız. Böyle haber yazılmaz. Bunlar ne demek ya? Bunlardan, oysa millet bunlardan daha gür konuşmasını, eteklerindeki taşları dökmesini, rengini belli etmesini bekliyor. Bak böyle gazetecilik olmaz. Bu gazetecilik falan değil. Olmaz. Sen hangi görüşe inanıyorsan lan böyle yazamazsın. Yani Erdoğan'ı sevmeyebilirsin. Ben de sevmiyorum. AKP'nin gitmesini isteyebilirsin. Ben de istiyorum. Bence zarar veriyor Türkiye politikalarıyla. Değişmeli iktidardaki parti. Seçim sandığında değişmeli. Ama böyle bir şey söylenmez. Bunlardan millet neler bekliyor? Sen bir gazeteci olarak ne bekliyorsun? Bu gazeteci tarzı tavrı değil arkadaşlar. Böyle olmaz, böyle yazı yazılmaz. İşte kafa o yüzden aynı yere geliyor diyorum. Bazılarınız bozuluyorsunuz, bozulun ya. Ama gerçekten böyle. Böyle yazı yazılmaz. Yani Star gazetesinde Erdoğan'ı öveceğim diye saçmalayan adamdan hiçbir farkı yok. Böyle gazetecilik olmaz. Ya sen haberi verirsin kardeşim. Sen verirsin. O kadar. İsteyen istediği. Bunu nerede yazarsın biliyor musun? Köşe yazısında. Senin yorumundur. Ama yazının altına bakıyorsun. Dördüncü sayfanın haberi. İç sayfada da haberin devamı var. Kimin köşe yazısı bu? Köşe yazısı değil. Bayağı yazılmış haber gibi. Bu haber değil. Böyle haber olmaz. Sözcü de yapsa olmaz. Yeni Şafak yapsa da olmaz. Olmaz kardeşim. Böyle yazılmaz. Gazeteci abimiz, büyüğümüz, doğayan gazeteci. İşte o yalakalar sayesinde bu hale geliyor zaten. Gazeteci abisi birilerinin, doğayan gazetecisi, Rami abileri. Bak mesela demiş ki, garip bir sistem, parlamenter demokratik sistemin bozulduğunu anlatıyor. Ya bunu söyleyen adam, Bak bunu söyleyen adam, parlamenter demokrasinin bozulmasından şikayet eden adam, yaptığı yalan haberle, yanlış değil, yalan haberle, bilerek yaptığı yalan haberle, nereden biliyoruz? Haber kaynağını uyduruyor çünkü. Uyduruyor. Benim kaynağım dedi, kendi kaynağı almadığı çıktı ortaya. Bu bile yeterli yalan. Ama sonra devamında da yalan olduğu çıktı ortaya. Bu adamın başyazarlığını yaptığı bir gazete. İşte bu. Ama böyle yazamazsınız. Hangi görüşü eleştiriyor olursanız olun, bu gazetecilik değil. Nobel ödülünü verseler almam. Ben de. Almam yani. Yani almam ben. Evet, kesin. Şimdi yarın, bugün masalar orada toplandığı için yoğun şekilde, yani müşteri oraya doğru yöneldiği için milletvekillerine çakar yazmış malum şahıs. Yarın Nobel yazacak bence. Bak yaz bunu bir kenara. Yarın bir Nobel yazısı bekleyelim derim ben. Bekleyelim. Hatta böyle içinde Orhan Pamuk geçirmeli falan böyle. Bir yazın bakalım bir kenara aklınızda. Bir günün bugünkü manşeti, sayfa sayfa ihlal, en temel hakları tek tek ellerinden alındı. Dün Dünya İnsan Hakları günüydü. Ancak gazetenin hemen her sayfasında bir hak ihlali haberi yer aldı. Adliyeden fabrikaya, ofisten sınıfa yaşanan ihlaller, bize bu tabloyu yaşatanlar utansın dedirtti. LGBTİ'ler kimliğini gizleyerek çalışıyor. Babamın katili kim? Hakim amca. Çorlu'daki tren katliamında ölen babasını anan 10 yaşındaki Gülgen Erbil. Dün mahkemede bu soruyu sormuş. Benim babamı kim öldürdü hakim amca diye. Özgecan'la yazık ki son olmadı. Mersin'de katledilen Özgecan'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Onun ailesi Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etmiş. Yürek dayanmaz ama dayanıyor işte. Atama bitti, soruşturma kaldı. Atanamayan öğretmenlerden 20 bin öğretmen atanmasına rağmen aradan geçen süre içinde güvenlik soruşturmasını aşamadılar ve mağdur oldular. Şaşırdık mı? Ya atamanı yaptık. E atamamı yaptın. Şey olmuyor, ben başlayamam. Güvenlik soruşturması. Çok. Yani şimdi güvenliği ihlal edenlerle ilgili affımız yok. Evet. Kimler mesela? Atanamayan öğretmenler, kebap, şalgam. Şimdilik üçünü belirledik. Devamına şey yapacağız. Berkay adıyla yaşasın. Vodafone Park Stadı'nın yanında 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının 3. yıl dönümüydü dün. Saldırıda hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın babası, oğlumun adını taşıyan bir kütüphane yapılsın, davamdan vazgeçeyim diye konuştu. İnsanlar bu acılarla uğraşıyorlar şimdi. Ve Bir Gün gazetesi bugün sürmanşetten bir duyuruda bulunuyor. Diyor ki, basın ilan kurumu, bazı haberlerde kaynağın kullanılmaması şeklinde bir gerekçe ortaya koydu ve 3 ayı aşkın süredir reklam yasağı uyguluyor bize. Şaşırdık mı? Bak bazı haber kaynakları belirtilmemiş diyor. Ya adam Takvim Gazetesi'nde kıçından uydurarak haber yapıyor. Ona dokunmuyor. Bir Gün. Niye? Adalet var da bana kadar. Bana, şahsıma. Ha, sen de şahsımın yanındaysan bakarız. İşsizlik kronik hale geldi. Yoksullukla mücadele çağrısı umut oldu. Jeremy Corbyn'in söylediği sistem tartışması, yoksullukla mücadele çağrısı ve kamucu politikalar içeren seçim bildirgesi. Düşünün, İngiltere tekrar devletçilik. Devletçilik değil de onlar kamuculuk diye adlandırıyor. Onu tartışmaya başladı. Asgari ücretli üniversiteliler. Asgari ücretle çalışan işçi ailelerinin çocukları hepsi. Ya arkadaş böyle yazılmaz ya. Gözünü seveyim şu Türkçe bir dikkat edin ya. Asgari ücretle çalışan işçi ailelerinin çocukları hepsi. Bu haber dili değil. Okumak için asgari ücret üzerinden yarı zamanlı çalışıyorlar. Bu koşullarda okumak da eğitimde zor diyorlar. Evet. Ege Üniversitesi öğrencilerinden yapmışlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararı bildiriliyor birinci sayfasında. Aynı şekilde Nobel ödüllü Orhan Pamuk'a terörist gafı. İnsanlar böyle yazacak tabii. Böyle yazacak kardeşim. Üstüne Kainat İletişim Başkanı ne dedi? Ona demedi. Kime dedi? Bilmiyorum ki. Soramıyoruz da biz. Ya sıkıntı oluyor. Öy falan diye bize de yürüyor çünkü. Soramıyoruz ama ona demedi. Onu biliyoruz. Benim babamı kim öldürdü? Hakim amca. Çorlu davasından, tren katliamı davasından yansıyanlar. Vay be. Yeni Şafak'a bakalım, canımızı sıkmayalım. Libya'ya asker göndeririz. Hayır, göndermemelisiniz. Göndermemelisiniz. Ben karşıyım Libya'ya Türk askerinin gitmesine. Evet, bizim işimiz yok kardeşim orada. Bizim işimiz yok orada. Nobel zulme ortak oldu. Sadece zulme ortak olmadı. O Nobel ödülünde kan var ya. Kan var sadece. İbrahim Karagül'ün yazısı. Türkiye Libya'ya asker gönderecek, göndermeyecek. Göndermeyecek. Hem göndermemeli hem göndermeyecek. İbrahim Karagül'e sorsan hani sabah kalktığımızda bir sabah bir kalktık. Burkina Fasolular Türkiye'yi işgal etmiş. Ne? Yani Burkina Fasolu diye duydum ben. Sonra uyandım kanter içinde. Öyle Burkina Faso nereden kaldıysa aklımda. Erkek şiddeti haberi. Okuyayım mı? Burdur'da Assubay Mehmet Efe oğlunun doğum gününde eşi Gül Efe'yi döverek hastanelik etti. Hastanede 5 günlük yaşam mücadelesini kadın kaybetti. Mahkeme Assubay'ı basit yaralamadan tutukladı. Vicdanları sızlatan karara tepki yağdı. Gül Efe'nin başının duvara vurulması nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Nasıl? Basit yaralama. Basit ya. Öldü gerçi ama. Adalet. Adalet duygumuz. TÜSİAD'a ağır ders. Bak kimse fırsatı kaçırmıyor. Çatır çatır geçiriyorlar. TÜSİAD'ın Çin'i anlamak, Çin'le iş yapmak konferansında ana konuşmacı olarak davet ettiği eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan İngilizce konuşmasını istenince sert tepki gösterdi. Üzgünüm ama konuşmayı İngilizce yapmam mümkün değil. Bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum diyerek kürsüden indi. Star. Ben kavuştum darısı başınıza. Diyarbakır'daki çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerden biri Hatice Ceylan 15 yaşındaki oğluna kavuştu. Allah'a şükür biz kavuştuk. İnşallah sizler de bir an önce evlatlarınızı bulursunuz dedi. İlhak edersen yargılanırsın. Savcı Netanyahu'yu uyardı. Evet. Nobel benim için bitmiştir. Daha da almam Nobel'i. Vermeyecek. Daha almam zaten. Ya kardeşim yok zaten. Almam. Ben almam yani. Almıyorum. Bana ödül verseler almıyorum. Zaten daha önce de teröriste verdi. Kim? Onu şey yapamadım tam ya ama verdi yani. Ona demedi, ona demedi. Öyle demek istemedi daire başkanlığı biliyorsunuz. Bizde en etkin daire başkanlıklarından bir tanesidir. Öyle demek istemedi daire başkanlığı hemen devreye girer. Bu sabah sevgili Emrah kardeşim de mesaj atmış. O da aynı şeyi söylüyor. Abi bu değil mi öyle demek istemedi daire başkanlığı diye. Hemen kainat, kozmos iletişim başkanı açıklama yapıyor hemen. Öyle demek istemedi o değil. Kim? Bilmiyorum, onu soramıyoruz ya. Yapmayın gözünü seveyim ya. Ya bize de öy diye bize de yürüyor sonra. Akşam FETÖ'cü proflar kuryeydi. İtirafçı doçent anlattı. Baylokçu doçent FETÖ'nün akademi ağını anlattı. Örgütteki isimlere Paris'teki bir üniversitede doktora yaptırıldı. Yurt dışına giden proflar kurye olarak kullanıldı. Bu kardeşin de söyledi bak 4 sene önce de söyledim. Size tarihiyle açıklıyorum 2010 yılında TRT Türk'te program yaparken kurdum ben bu cümleyi. 2010 yılında 9 yıl önce Türkiye'nin 5 yıl sonra çok ciddi bir akademik sıkıntısı olacak. Çünkü kıçından unvan dağıtıyorlar insanlara diye. Ama dinlemediniz ki. Üniversiteler kurdunuz. Üniversiteler kurdunuz. 63 üniversite rektörünün herhangi atıflı bir yayını yok. Uluslararası bir yayını yok. Dün sabah okuduk ya haberi. Ama siz övünüyorsunuz. Üniversite açtık her mahallede diye. Siz bunlar yapılırken neredeydiniz? İşte o bak. Jeremy Corbyn var ya. Tam bunlar yapılırken. 2010 yılında o iktidarda o dönemde o açtı o üniversiteleri. O. Hepsini o yaptı. TÜSİAD'da skandal. Tabii kimse fırsatı kaçırmadı. Kütürüktür geçiriyorlar. Eski Almanya Cumhurbaşkanı Almanca bilen tercüman ayarlanmayınca kürsüden indi. Bir daha söyleyeyim. Nobel kendini bitirdi. Bana verilse almam. Nobel çok bozdu ya. Bir Nobel bozdu. Bir de Emmy. Ciddi söyleyeyim bak. Emmy de çok bozdu. Bir de bozuğu var. Emmy'nin çakması var artık piyasada. Ciddi söyleyeyim. Çakma. Normal Emmy ödülünün kanı biraz daha şişkin. Altı tırtıklı onun. Ondan vermiyorlar artık. Değiştirdiler. İşte o iyiydi. Eski şey iyiydi. Emmy iyiydi. Şimdiki çakma. Öyle kampanya başlatmışlardı ya Ali Koca ile ilgili ya. O gerçek değil ya. O Emmy değil. Neyse ki takvim gibi bir şaheser var elimizin altında. Bu sabah da çıkmış. Allah'a bin şükür. Emekliye 6,29, memura 5,29. Ocak ayında yapılması planlanan maaş zammı ile ilgili ipucu yıllık enflasyon beklenti anketinden geldi. Bak. Hiç kimse uyanamadı. Takvim uyandı. 6,29. Tamam ben de ver. Binde bir puan ben veriyorum 6,3. 5,3 ile 6. Hadi o da benden. Sabahın hesaplayın. Herkes hesaplasın. 100 liranıza 5 lira 30 kuruş geldi. 1000 lira alıyorsanız 53 liranız var artık ekstra. Düşünün emekli maaşı 37 bin euro üzerinden hesaplarsan kabaca ne ediyor? Aşağı yukarı yani 1000, 1700 euro gibi bir zam gelecek maaşlarınıza. 37 bin 1700 daha. Allah bereket versin ya. İşte 40 bin euroya yaklaştı maaşınız. Daha ne istiyorsunuz? Burcunuz size neler getirecek? Bilmiyorum ne? Aralık'ta ay boşluğuna düş. Bak Aralık'ta ay boşluğuna bir düşün. Yemin ediyorum o boşluktan bulur getiririm hepinizi. Öyle diyor. Ünlü astrolog Sündüz Taş. Takvim için yazıyor. Aralık'ta ay boşluğuna düşmeyin diyor. Hangi zaman dilimleri kritik? Hiç bilmiyorsunuz. Abuk sabuk konuşuyorsunuz burada. O boşluğa bir düşün. Ay boşluğuna. Bak ben nasıl buluyorum. Bak şimdi söylüyorum size. Aralık'ta o ay boşluğuna bir düşün. Ben Aralık'ın ilk haftası düştüm. Ben bunu bilmiyordum. Önceden yok öyle bir şey. Bilmemek mazeret değil. Devam. Tıp okudum. Niye yaptım bilmiyorum ama 25 sene sonra fark ettim. Haybeye ömrümü geçirmişim köşesinde bugün. Tereyağı diyabetin ilacı. Söyleyen kim? Medikal medyum. Medikal medyum. Tutuyor böyle bir yerini. Diyor ki ha kan akışı yavaşlamış. Ya dur. Burayı tutmayayım. Burada kan akışı hızlandı. Şuradan. Heh, bak kan akışı yavaş burada. Ya evet yavaşlamış. Böyle biri. Adı da Anthony William. Anthony William. Çok haklı. Nefis. Diyor ki diyabetin ilacı tereyağı. Ben bunu bir daha duydum. Kimden duyduk hatırlayın bakalım. Bu arada tişört borçlarımı hala yollayamadım. Tişörtler alındı benden kaynaklanıyor. Ben koşturmaktan yollayamadım. Ama iki kişinin hakkı bakidir. Evet tişört mevsimi de geçti bu arada ama yapacak bir şey yok. Kimden duyduk biz? Tereyağını yiyin. Yemezseniz yemeyin. Ve ziftin pekini yiyin. Kimden duyduk bunu? O da tereyağı. Bak. Ben nasıl bunu şey yapayım? ENGLGNEN. Engin Gülen mi? Yok olmaz ki. Canan Hoca sandım. Canan Karatay'ın sözü bu. Tereyağı yiyin. Yemiyor musunuz? Ziftin pekini yiyin. Bana sordunuz sanki. Prostat göbek atar. Yani bölüm olarak tam aynı yerde değil. Göbeğin daha altında. Nasıl attırdınız göbeği tam olarak bilemiyorum ama. Hani Morse alfabesiyle işerken göbek nasıl titriyor bilemiyorum onu. Vardır bir bildiklerim. Meme kanserine çare. Ne? Bilmiyorum ya. Sadece bu kadar yazıyor. Meme kanserine çare. Bak sağlıklı bir sağlık bakanlığımız olsa bu gazetenin üstüne kireç atar. Sönmemiş kireç atar ve gömer. Ciddi söylüyorum. Baldan aşk damlıyor. Şş, anladın onu söyletme beni. Baldan diyor aşk damlıyor diyor. Bal diyor diyor. Oh. Vallahi. Neyse içinde seks olmayan seks sorunlarımıza bakalım. Nafis Karagözoğlu ailemizin doktoru. Gelen günün sorusunu paylaşıyor bizimle. 23 yaşındayım. Merdiven dayadım demiyorsun değil mi yani yaş itibariyle? Çünkü bunu konuşacağımız hali olmamalı. 3 aydır çok sık idrara çıkıyorum. Kurtulmak için ne yapmam gerekir? Prostat göbek atar diye bir haber var. Baktın mı ona? Yan sayfada hemen. Yani hatta aynı sayfada ikisi de 11. sayfada. Oraya bir baksana. Yani çok sık idrara çıkıyorum ama bunun tek nedeni olamaz. Ciddi söylüyorum bakmak lazım. Mesela gece idrar sıklığı belki şeker falan da ölçmek lazım bilmiyorum ki. Ama bunu bir doktora gerçek bir doktora git. Ciddi söylüyorum mektup yazma. Ya da indir bakalım yani. Göster arkadaşı. Geceleri çok gezdirmek zorunda kalıyorum arkadaşımı. Bakalım arkadaşına. Ama bunun bir tane nedeni olmayabilir. Tahliller falan yapılacak. Mektupla yapamıyoruz onu. Sen şimdi mektuba işeyip yolluyorsun. O gelene kadar kuruyor. Anlatabiliyor muyum? Onun içinden böyle örneği alacaksın falan çekeceksin. Şeye laboratuvar kaplarına falan. O olmaz. Geleceksin, vereceksin onu. O arkadaşı göreceğiz, çaresi yok yani. Tıp da ayıp olmaz. Ha ama evet, bu da olabilir. Yani Sibel Gümüş de suyu az iç. Mesela belki böyle bir şeyin var gerçekten. Hani sürekli şılap şılap su içiyorsun. Bunu ne zaman içiyorsun? Çok çok sık idrara. Mesela sabaha kadar mı? Su içme. Belki böyle diyecek doktor sana. Bakacak kontrollerine, diyecek ki yok ya, bir şeyiniz yok, sağlıklısınız. Devam edin. Ama yani neden işediğini, sık işediğini bulmak zorundalar. Bak geçen gün burada sağlık köşesi. Ulan çözdüm, yemin ediyorum. Bak şerefsizim, çözdüm ha. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Burada bir mektup okuduk. Yine seksle ilgisi yoktu ama seks bölümüne gelmişti. Hatırlıyor musunuz? Aşkın prostatı tetikleyip tetiklemediği ile ilgili olarak. Hani demiştim ya, böyle sevgilisinin elini tutuyor ve ondan sonra diyor ki ya Bengisu, ya senin elini tuttuğum zaman benim çişim geliyor. Sonra Bengisu da ona diyor ki aşklandır o. Çünkü aşk prostatı tetikliyor. Böyle bir haber çıkmıştı, hatırlamıyor musunuz? Oğlan 23 yaşında, aşık olabilirsin. Bak, şş. Abi bugün baba oğluna yapmaz. Senin için çözdüm bu sorunu. Vallahi 23 yaşındasın, aşıksın büyük ihtimalle. Ondan oluyor çok sık çişin geliyor. Çok aşıksan çok geliyor. Az aşıksan az geliyor. Sıradan işiyorsun. Öyle diyordu çünkü. Bilmiyorum yani. Ama sen 11. sayfayı bir oku yine de. Çünkü prostat göbek atar diye bir haber var. Tam olarak ne olduğunu çözemedim. Korkuyorum da tamamını okumaya. Ama oradan da bir şey çıkabilir sana. Sessiz pamuk. Bak şimdi. Nasıl atladılar ve buradan nasıl bir şey çıkartacaklar? Çünkü büyük ihtimalle Tayyip Erdoğan bir yerde konuşurken diyecek ki, o Kainat İletişim Başkanı'nın söylediği cümleyi kuracak ve diyecek ki ben Orhan Pamuk'a söylemedim. Ya da tam böyle söylemeyecek ama Orhan Pamuk'u öven cümle kuracak. Bunlar ne yapacak o zaman? Sessiz pamuk. 2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi, 2009 demiştim ben. Doğru, 2006'ymış. Orhan Pamuk'sa tek kelime etmedi. Genelde etmez o. Ciddi söylüyorum. Bak ben sana tecrübeyle sabit anlatayım. Orhan Pamuk'un şöyle bir tarzı var. İyi yazar. Gerçekten iyi yazar. Ama Orhan Pamuk mesela Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerine de yeni kitabı çıkmayacaksa hiç değinmez. Sallamaz. Eğer uluslararası çok büyük gazetelerden birini, mesela New York Times'a demeç verecekse, o demeç yayınlanmadan bir hafta önce Türkiye'de de konuşmaya başlar. Arkadaşlarım benim gözaltında, tutuklu falan der. Yani bu sana özel değil, genelde öyle. Onun için ben mesela sinamiki kavramını kullanıyorum onun için. 4 yıldır aynı şeyi söylüyorum. Konuşmaz o. Girmez bu toplara. Hatta soru sormaya çalıştığın zaman der ki ya yazar illa siyasi mi olmak zorunda? Eğer senin anlattığın sorun insan hakları ihlali ise eşek gibi siyasi olmak zorunda hem de. Türkiye'de yaşananı görmek ve göstermek zorundasın. Ama yapmaz, sana özel değil yani, sessiz pamuk. Orhan Pamuksa hiç konuşmadı falan. Böyledir. Konuşmaz. Yani onun içine yarayacak bir ortam varsa tamam. Yoksa olmaz yani. Ergün Diler ısrarla Le Mesurier cinayeti üzerine yazmaya devam ediyor ve diyor ki beyaz miğferlere destek için Trump'ın ekibiyle anlaşmıştı. 20 gün sonra cesedi bulundu. Ben okumaya korkuyorum artık ya. Ben bile okuyamıyorum. Yemin ediyorum. Vallahi ben bile korkuyorum artık. Bossuna geldi. Neyine? Ha, ben de bu dağların nesine geldim? Meleşir kuzular sesine geldim. Bir garip ölmüştü, yasına geldim. Geldim emmi oldu gibi bossuna geldi. Aslında burada anlatılmaya çalışılan boşuna geldi. Kim? Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wolff. Bak. Patronlar Kulübü TÜSİAD eski Alman Cumhurbaşkanı Wolff'u konferans için İstanbul'a çağırdı. Fakat Almanca tercüman olmayınca konuşturamadı. Anlamadınız mı haberi? Biz zaten gazeteyi öyle çıkartıyoruz. Bir fotoğraf var bugün Takvim Gazetesi'nde. Burada, yani size bakış açınızı söylüyorum. Şurada Christian Wolff duruyor. Wolff gülüyor. Karşısında bir hanımefendi var. Kim olduğunu bilmiyorum. Konuşma balonları çıkmış. Hanımefendi diyor ki, efendim İngilizce konuşmanız mümkün mü? Christian Wolff da diyor ki, ben siz devam edin. Anlayamazsanız yani burada anlatılanı, hani konferansa çağrıldı, tercüman olmayınca konuşamadı. Aa, nasıl oluyor ki bu? Yani ben gerçekten anlamadım diyenler için haberin canlandırması var. Çok güzel gazete bu. Yemin ediyorum. Jest Sosyete var. Jet değil, Jest Sosyete. Yasemin Masis 39 yaşına bastı. Allah sağlıklı ömür versin. 73'lük eşi Dikran Masis kesenin ağzını açtı. Bana ne? Kraliçenin mücevhercisinden küpe aldı. Fiyatı 120 bin dolar. Yemin ediyorum hasta bunlar. Vallahi bak hasta. Hepsinin kafa gidik bunların. Ya sana ne? Sana ne? Küpeyi aldı. 120 bin dolar. Şimdi burada anlatmaya çalıştığın ne? Bir kere yaşlıları vererek direkt yaş üzerinden adama çakmaya çalışıyorsun. Eşi 39 yaşında. Kendi maşallah 73. Sana ne? Sana ne? 120 bin dolara küpe almış. İyi. Ama işte 120 liraya lahmacun satıyor bu şerefsizler. Bodrum'da. Gitme. 60 lira ayran. Aynı kafa görüyor musun? Bunun kafa gidik çünkü. Bu gazetecilik falan yapmadığı için uydur uydur kıçından yaz birinci sayfaya. Gazetenin içi, gazetenin içinde hiçbir şey yok ki. Buradakilerin devamı. Hani 11. sayfaya geliyorsun. Ya ben gece çok işiyorum. Dur şu 11. sayfaya bir bakayım diye. Prostat göbek atıyor yazıyor orada. Altına bakıyorsun. Allah Allah, alakası yok. Biz onun için yapmadık ki. Hani meşhur fıkradaki gibi. Sünnetçi vitrinine saat koymuş ya. Sonra sormuşlar sünnetçi. Demişler ki hayırdır, niye yaptın böyle bir şey? Ya ne koyaydım demiş. Abdülkadir Selvi ile yaşıyorum. Ya şimdi bir daha okuyayım size ya. Ya ben bu kahkahaya doyamadım yemin ediyorum ya. Sabahtan beri oku oku. Arkadaş, bu kadar mı kahkahalarla dolu bir yazı yazılır ya. Vallahi bravo ya. Meclisin bir futbol takımı varmış. Hep vardı bu arada. Kendisi farkında değil ama. Menajerliğini de eski futbolcu Saffet Sancaklı yapıyormuş. MHP'li. Bunlar Ukrayna parlamentosuyla oynamışlar. Bir bir berabere kalmışlar. Fakat AKP Urfa milletvekili Halil İbrahim Yıldız bir gol atmış. Oo, öyle böyle değil. Bunun üzerine meclis kulisinde sen kahkahalarla çınlayan sohbetler dönmesin mi? Dönsün. Bak şimdi. Halil İbrahim, transfer teklifi alıyor musun? Halil İbrahim gülüyor bu arada. Galatasaray diyor bu yıl gol atmakta zorlanınca biliyorsunuz diyor Falcao diyor gelmiş diyor Falcao. Onu diyor aldılar. Galatasaray taraftarı olan milletvekilleri de diyesiymiş ki ne? Halil İbrahim Yıldız, seni Falcao'nun yerine Galatasaray'a transfer edelim mi? Hep beraber kahkahalar içinde yıkılıyor çınlıyor meclis kulisi ya. Bildiğin gibi değil. Bak şimdi burada yazar devreye giriyor. Kendi espri gücünü. Yani sense of humor, you know? Ha, onu sokuyor devreye. Diyor ki 12 diyor ya, ben diyor sizi işitirim güldürmekten. Dinle. Buradan Falcao'yu uyarayım. Oynamaya başlamazsa yerine milletvekili transfer ediliyor. Haberi olsun. Elini, pardon, ayağını çabuk tut. Vallahi bu yazıyor ya. Hürriyet gazetesinin orta sayfasında, 11. sayfada. Böyle kahkahalar çınlıyor ya bütün gazete. Bildiğin gibi değil. Yani böyle espriler dönüp böyle güçlü bir mizah yeteneği var insanların. Bence ziyan oluyor. Bak Takvim Gazetesi'nin birinci sayfasında çok şık giderdi bu. Bossuna giderdi haberinin altına. Ya da Jest Sosyete haberine. Bitti mi sanıyorsun? Bitmez. Kapanış haberimiz daha sosyal içerikli Takvim Gazetesi'nde. Çok böyle kanayan bir yaraya parmak basmış. Kayseri pastırdı. Pastırma, pastıracağım. Pastırma diyorum, pastıracağım. Bak pastırdım. Pastırma, pastır, pastırırsan yaka... Ya böyle bu kahkahalar eşliğinde gidiyor ya. Diyorum ya, Abdülkadir Selvi'nin nefis bir mizah anlayışı. 37-38 savaşı devam ediyor. 1900 mü? Biz onu şey yapamadık tam. Tam o dönem değil ama ya. Çünkü o öyle değil ki. Yani 39-45... Öncesi o daha eski. 14-18. Kastamonu pastırmayı sahiplendi. Kayserililer sinirlendi. Sahiplenince sinirleniyoruz. Hayır, sahiplensen, sahiplenmesen yine sinirlenmeyecek ama sahiplenince sinirleniyor. Bir numara biziz. Diğerleri sonra gelir. Kayseri pastırdı. Kastamonu pastıramadı. Yani. Böyle espriler eşliğinde falan. Çok gülünçlü şeyler ya. Vallahi çok gülünçlü bunlar. Acayip kahkahalarla dolu bir haber turu. Ciddi söylüyorum. Çok acayip. Gülünüz. Herkes gülsün bence. Gülelim, eğlenelim. Ne bileyim böyle ya. nasıl şey yapılır, söylenir, anlatılır bilmiyorum ama. Yani insanlar çok tuhaf bir yerdeler. Hayattan kopuk. Bir çocuğun dedesi ortalıkta ağlıyor ve bağırarak diyor ki, benim torunumu iki parça halinde çuval diker gibi verdiler bana. Öbür tarafta böyle abuk sabuk şeyler. Konuşulsun geçsin ya, ne olacak, unutturmayın. Gerçekten bakın, bu artık rezaletin dibi. Bildiğiniz rezaletin dibini yaşıyoruz biz. Ne olacak ya? İnsanlara karamasın, hiçbir şey sormasın, hiçbir şey olmasın. Hiçbir şey olmasın ya. Twitter'dan bu kadar kahkahalarla çınlayan ortamda mesela sosyal medya üzerinden hak arayan insanlar var. Seslendirme sanatçıları bunlar. Seslerini duyurabilmek için destek verilmesini istiyorlar ve Oyuncular Sendikası'nın "Sesimiz hakkımızdır" hashtagli paylaşımına destek istiyorlar. Sizden de destek istiyorum. İnsanların emeklerinin karşılığını alabilmesini destekleyin lütfen. Çünkü haklarını alamıyorlar. Çünkü onların hakları, özellikle hani bu tekrar tekrar yayınlanan filmlerle ilgili olarak insanlar, oyuncular haklarını arıyorlar ya, seslendirme sanatçıları da arıyor. Onların da hakları. Adaletsizlik Türkiye'nin her yerine sıçramış durumda. Ama birine, ikisine, üçüne bakmayacağız. Hepsine destek olmaya çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz her sabah buraya. Evet, bizim hayatlarımız da aynı değil zaten. Siyaset konuşuyoruz ama kendi siyaset görüşümüzü değil, biz ülkenin siyasetini konuşuyoruz. Biz insanların birbirlerinden korkmadan soru sormalarını, birbirleriyle konuşmalarını istiyoruz. Çünkü konuşulmazsa uzaklaşılacağını çok iyi biliyoruz. Ve ayrılıklar bunun için önemli değil. Çünkü bizi ortaklaştıran çok daha büyük bir kavram var. Vatan kavramı. Koskoca bir ülke. Bir cumhuriyet 96 yıllık. Biz onun içinde iyi yaşamak istiyoruz. Kararımız bu. Israrımız da bu. Bunun için burada her sabah buluşuyoruz. Bir araya geliyoruz. Evet, farklıyız ama bunu önemsemiyoruz. Bu yayın sürsün. Nasıl süreceğini anlatırsan hatta ben de destek olayım elimdeymişken diyenler için. Şöyle olacak. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'a girin. Arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yanında bir büyüteç göreceksiniz. Tıklayın onu. Heh, hoş geldiniz. Benim kanalımdasınız. Abone ol tuşunu gördünüz mü? Kırmızı. Tıklayın. Korkmayın, korkmayın. Para istemeyecek. Sadece bir mail adresi. Abone olun. Bir de yanında çan işareti göreceksiniz. Onu gördünüz mü? Tıklayın onu da. O zaman yayınların bildirimlerini de alacaksınız. Yayın başlıyor. Hadi hocam falan diyecek size. Bu kadar mı? Değil. Ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atın. Katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereyim ben size. Ama en büyük desteğinizin hiçbir zaman değişmediğini, hiçbir zaman değişmeyeceğini lütfen aklınızdan çıkartmayın. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.